Efendim iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız lafta kalmasın. İktidarın yeni ve son tasarruf genelgesi yarın açıklanıyor. Lafta kalmasın. Daha önce 7 genelge hazırlayan hükümet bu kez kendi koyduğu kurallara kendi uysun, lafta kalmasın. Bir kişinin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki oğlunu Amerika'ya kaçıran Eylem Tok hala firari. Söz verilmişti, Amerika'dan getirilecekti. Lafta kalmasın. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. İktidar yarın kamuda tasarruf tedbirlerini açıklayacak. Kamuda araç kullanımından haberleşme giderlerine, kiralık binalardan, kamuya personel alımına, hatta personel servislerine kadar birçok kalemde kısıtlamaların açıklanması beklenirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sözlerine muhalefetten itiraf tepkileri yükseldi.
Bazen bakıyorum ki protokolla birlikte hareket edip giderken arkadan 250 tane de araç konvoyu oluyor. Benim şoför, Vali Bey'in şoförü, diğer arkadaşların şoförleri, korumalar ordusu, onlar özel arabalarla geliyorlar.
Daha düne kadar diyorlar 200-300 araçla geziyorduk, bugün otobüsle geziyoruz diyorlar. İtiraf ediyorlar.
Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasından birkaç gün önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sözleri. Muhalefet israfın itirafı dedi.
Mehmet Özhaseki'nin söyledikleri yıllar boyunca israfın, şatafatın kamuda ne düzeyde olduğunu da gözler önüne serdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Hatay'daydı. Deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bir yerden bir başka noktaya ulaşımda otobüs kullandı. Gerekçesini tasarrufla açıkladı. Aslında 200-250 araçlı konvoy olurdu diyerek.
Bazen bakıyorum ki protokolla birlikte hareket edip giderken arkadan 250 tane de araç konvoyu oluyor.
Ankara'dan Hatay'a giderken özel uçakla gidiyor ama Hatay'da otobüse biniyor. Keşke tasarruf yapacaksa Hatay'a buradan otobüste gitseydi.
Şimdi herhalde 200 tane araba olması lazım arka tarafta. Ondan kurtarmış olduk.
2021 yılında taşıt tasarrufu ile ilgili bir genelge yayınlandı. 2021 yılında 558 milyon lira olan taşıt masrafları 2022 yılında 1 milyar 900 milyona çıktı. 2023 yılında ise katlanarak büyüyerek 2 milyar 900 milyona ulaştı.
Muhalefet bugüne kadar yayınlanan ama uygulanmayan tasarruf genelgelerini hatırlatıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu kez denetlenecek diyor.
30 saniyede bir emekli maaşı harcayan saraydan herhangi bir tasarruf yapılacak mı? Uçak filosundaki ulaşım masraflarından bir tasarruf yapılacak mı?
Taşıtlar, binalar, yurt dışı seyahatler, kamu istihdamı gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarruf kalemlerinden birini kamuya işe alımlar olarak açıklamıştı. 2003 yılında kamuda çalışan personel sayısı 2 milyon 187 bin kişiyken bugün 5 milyon 250 bin kişiye yaklaştı. Kamuya işe alımların o yıl emekli olacak personel sayısıyla sınırlandırılacağı belirtiliyor.
Memurdan başlayacaklar, işçiden başlayacaklar, servisleri kısacaklar.
Kamuda tasarruf kalemlerinden birisi de ulaşım giderleri olacak. İktidarın kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel servisinde de kısıtlamaya gideceği konuşuluyor. Bazı hatlarda servislerin durdurulması, çalışanlara toplu taşıma kartı verilmesi planlanıyor.
Bu saatten sonra yıllardır yapmış oldukları bu pervasız harcamaların bedelini aslında onlar değil, topyekün Türk milleti ödüyor.
AK Parti iktidarları döneminde bugüne kadar 7 tasarruf genelgesi yayınlandı. 8.sini 13 Mayıs günü Mehmet Şimşek açıklayacak.
Özhaseki'nin itirafını iyi gösterdi. 20 yıldan fazladır bu kadar siyasinin, yardımcılarının, bürokratların, şatafat merakının, makam, koltuk, araç sevdasının ülkenin geldiği durumdaki sorumluluklarını gösteriyor elbette. Şu otobüste ayakta bile yetkililerin olduğu şovu, Numan Kurtulmuş'un Anıtkabir'e otobüsle gidip arkalarında makam araçlarının takip ettiği şovu gibi olmasa da devam edip etmeyeceğinden şüpheliyim. Bu şatafat olmasa vergi almamıza bile gerek kalmaz sözleri Bülent Arınç'ın aklından hiç çıkmaz. Bir de dün anlatmaya çalıştım. 100 milyar lira tasarruf, o da başarılabilirse tabii, hakikaten hiçbir şey. Yani çok az. Onun yerine Profesör Duran Bülbül işaret etmişti dün. Sadece bütçe ödeneklerinde, yani kamu yatırımları, taşıt alım ve kiralama ihalelerinde %10 kısıtlamaya gidiyoruz deseler tam 1 trilyon 100 milyar lira tasarruf mümkün. Şu affedilen veya vergi teşviki yoluyla alınmayan 2,2 trilyon liralık vergilere el atılsa keşke. Ve tabii en büyük kara delikler, hazine garantili yollar, köprüler, şehir hastaneleri ve kur korumalı mevduat sistemi tabii. İktidarın kamuda tasarruf tedbirlerinden önce CHP belediyelerde tasarruf, israf ve şatafat genelgesi yayınladı. O genelgede kamuda araç kullanımından işe alımlarda kayırmacılığa, şatafat ve ihalelerde şeffaflığa kadar uyarılar madde madde sıralandı.
Bir israf ve tasarruf genelgesi yollayacağız. Geçmişin şatafatından arınacağız.
Kamu hizmetine seçilme bir ayrıcalık değil, belediye başkan ve yöneticileri için büyük bir sorumluluktur. Bu nedenle şatafat ve kamu kaynaklarının israfından uzak durulmalıdır.
31 Mart sonrası her fırsatta CHP'li belediyelerde şeffaflık vurgusu yapıyor, israf ve şatafat son bulacak, tasarruf dönemi başlayacak diyordu Özgür Özel. İlk adımı attı. Genel merkezden belediye başkanlarına kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele başlıklı bir genelge gönderdi.
İhale süreçlerinde şeffaflık, kamu ihalelerinin açık ihale usulüyle yapılmasına özen gösterilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaz.
Bu belediyeyi adil ve şeffaf bir şekilde yöneteceğiz. Bu belediye israftan uzak bir belediye olacak.
Özgür Özel genelge için yeni bir çağ, yeni bir çığır açacak diyordu belediyecilikte. İşe alımlarda akraba, eş, dost kayırmacılığına izin verilmeyecek denildi yine genelgede.
Akraba kayırmacılığı ya da siyasi kayırmacılıkla mücadele tek başına yasalar ve kurallarla sağlanamayacağı için bu tür uygulamalara karşı tolerans gösterilmez. İşe alımlarda kişiye özel ilanlar verilemez.
Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak, ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık.
Belediyelere ait taşıtların tahsis ve kullanımında lüks, gösteriş ve aşırılıktan kaçınılmasına özen gösterilir. Etkinliklerde çok sayıda araçla konvoylar oluşturulmaz.
Müsriflik, israf varsa biz ondan uzak dururuz.
Kamuda tasarrufun tartışıldığı günlerde CHP'den gelen dikkat çekici genelge, ısrarla vurgulanan israftan, şatavattan uzak durun talimatı ve vatandaş odaklı sosyal belediyecilik mesajları.
Burada israf edilmeyecek, her kör kuruş halkçı belediyeciliğe harcanacak. Yoksullara harcanacak, ihtiyaç sahiplerine harcanacak.
Efendim, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilmesine ilişkin kararla ilgili İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. O kararname sığınmacılar için değil dedi. Terörle mücadele gazileri de tedavi ve protez gibi tedavi haklarının genişletilmesini istiyor.
Ben mayına bastım. Şu anda benim sol bacağım yok. Hem sol bacağım hem sağ kalçam protez durumda. Bugüne kadar 55 civarı bir ameliyat oldum. Mesela sol kulağımda olan işitme cihazı bir tanesi 28 bin lira. İki tane kullanıyorum 56 bin lira. Devlet bunun 6 bin lirasını ödüyor.
Ergazi Savaş Yücel, vatanı için ölümü göze alan askerlerden sadece biri, 28 yıldır düzenli tedavi görüyor. 20 bin liralık gazilik maaşıyla hem evini geçindirmeye hem de sağlık masraflarını karşılamaya çalışıyor. Çünkü SGK 56 bin liralık işitme cihazının sadece 6 bin lirasını karşılıyor. 250 bin liralık diz altı protezin 25 bin lirasını.
Diz altı protezleri de 250 bin TL'dir. Bu 250 bin TL'nin Sosyal Güvenlik Kurumu 25 bin TL'sini öder. Geri kalanını gazimiz kendi cebinden karşılamak mecburiyetinde kalıyor. Birçok arkadaşımız eski protezlerini, soketlerini tamir ettirerekten, hatta bir gazimiz tanıyorum, protezini gittim kaynak yaptırdım dedi.
Ve tekerlekli sandalye de alamıyoruz. Alıyoruz ama durumumuzu idame ettirecek bir tekerlekli sandalye değil. Ben onunla dışarıda ya da evin içinde gezemiyorum. Bir anlamı kalmıyor.
Siz kendiniz sizin rahat edebileceğiniz bir tekerlekli sandalye alsanız ne kadar?
Şu an 70-80 bin liraya kadar var.
Kuzey Irak'ta gazi olan Hüseyin Uyucu henüz 26 yaşında. 20 bin lira gazi maaşıyla rahat edebileceği tekerlekli sandalyeyi alamıyor. Üstelik gazilere sadece Ankara'da, gaziler fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi ve protez ücretsiz olduğu için tedaviye Düzce'den gelip gidiyor.
Otobüsle gidip geliyorum. Ayağımızla ilgili bütün sorunları yaşıyoruz. Terleme, acıma, 4 saat yol çekiyorum ben. Hatay'dan buraya gelmek için, protez için Metin Torbalı gazi abimiz trafik kazası sonucu vefat etti.
Boyundan bir mermi yirmiş, paraplejik olan bir arkadaşımız eğer ki Ankara'ya gelmeden kendi ilinde kendine uygun bir tekerlekli sandalye alması gerektiğinde 600 bin TL'dir ama bu 600 bin TL'nin 35 bin civarında Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyor. Geri kalanı kendi ödemek zorunda kalıyor.
Bakıma muhtaç gazilerin pek çoğu Ankara'ya gelmekte zorlanıyor. Yaşadığı ilde tedavi görmek isterse de tekerlekli sandalye, protez, kulaklık, gözlük hepsi neredeyse ücretli. SGK tedavi masraflarının çok düşük bir kısmını karşılıyor. Er malul gazi maaşları ise gazilik derecesine göre 19 bin lirayla 27 bin lira arasında değişiyor.
Şırnak'ta gazi oldum. Tezkereyi çıkartıp el kaldırıp indirmekle olmuyor maalesef. Biz para için, alet avadanlık için yapmadık ama sığınmacılara ödedikleri, her ilde, her ilçede ödedikleri kanunları bizlere çıkartsalar hiçbir sıkıntımız kalmayacak.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yabancı hastaların Türkiye'de sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma kapsamı genişletildi. Yılda en fazla 7 bin yabancı hasta sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez, protez ve malzemelere ücretsiz ulaşacak. İletişim Başkanlığı düzenleme sığınmacılar için değil, Filistin başta olmak üzere savaş ve afet bölgelerinden getirilen hastalar için dedi ama vatanı için canını hiçe sayan gaziler tedavi haklarının genişletilmesini bekliyor.
Ne için savaştık, vatanımızı korumak için bu hallere geldik. Düşününce ikinci sınıf vatandaş statüsüne bile giremiyoruz gibi geliyor.
Dinlediniz. İkinci sınıf vatandaş bile değiliz dedi. Zaten buradaki sığınmacılar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanırken bir de üstüne bu karar bu milletin vicdanını yaralar. Yardımlaşmak güzel ama senin vatandaşın aç burada. Yani bildiğin aç. Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller demek ki diyordu AK Partili vekil ama neyse. Onu da geçelim. Gazilerimizin durumunu aktardık. Her şeyden önce onlara büyük ayıp dedik. Peki ya bazı ilaçları hala karşılanmayan kanserli hastalarımız? Peki ya gerekli tedavi için kaynak ayrılmayan SMA'lı bebeklerimiz? 3 ila 4 bin lira maaş reva görülen bizim engelli vatandaşlarımız? Peki ya söz verildiği halde sensör sağlanmayan ve bu yüzden her gün defalarca parmaklarına iğne batırılmak zorunda kalan çocuklarımız? Peki ya bizim vatandaşımız, bizim çocuklarımız diye sormak gerekiyor. Suikaste kurban giden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş konuştu. İddianameye girmeyen ama cinayette parmağı olduğunu iddia ettiği isimleri saydı tek tek. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye davanın önünü açın diye seslendi.
Dolgan Demirbaş kimdir? Dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un tabiri caizse evlatlığı, Ülke Ocakları Genel Başkanı tahsisli 06AT5021 plakalı araçla kiralık katil Eray Özyağcı'ya şoförlük ettiği delillerle sabit olan Emre Yüksel kim? Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın özel kalemi.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş iddianamede geçen isimlerle iddianameye girmeyen isimleri tek tek görevleriyle işaret etti. Gözyaşlarıyla bir kez daha adalet talebini dile getirdi.
Katlettiniz, öldürdünüz, aldınız, daha ne istiyorsunuz? Yeter artık ya.
Tetikçinin Ankara'dan İstanbul'a kaçırıldığı 06AT5021 plakalı aracın Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a tahsisi olması yine iddianameye göre tutuklu avukat Serdar Öktem'in cinayet günü kullandığı 06DB7018 plakalı aracın da Ülke Ocakları önündeki görüntüsü. Ülke Ocakları Genel Merkezi önünde yan yana fotoğrafları olan iki arabanın da kime ait olduğu iddianamede yer almıyor.
Bu plakalarda geçen DB var ya, DB Devlet Bahçeli'dir, AT de Alparslan Türkeş'tir. Benim eşim de Ocak Genel Başkanı'yken kullandığı aracın plakasının içerisinde yine AT vardı. Evimin fotoğraflarını ve videosunu çekip Tolgağan Demirbaş'a gönderen Burak Kılıç kimdir? Bu da mevcut Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı. Sözde iddianamede azmettirici sıfatıyla yargılanan kiralık katil Doğukan Çep'e para gönderen Ufuk Köktürk kimdir? MHP İstanbul yöneticisi.
Ayşe Ateş Sözcü TV'de konuştu. Cinayetin organizasyonunda yer aldığını iddia ettiği isimleri saydı tek tek. Cinayetten 9 ay önce 16 Mart 2022 tarihinde Ömer Çağrı ile Sinan Ateş'in yaptığı yazışmayı da paylaştı.
Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı.
Öyle kolay mıymış?
Sağa sola haber yolluyorlar, arıyorlar.
Vay anasını ya.
Yeni insanlar ölsün istiyorlar.
Sinan onu öldürmek isteyenleri de biliyordu. Öldürülmek istendiğini de biliyordu. Bir de dedi herkes her şeyi biliyor. Devletim beni korur. Devlet Bahçeli'nin bu işle hiçbir ilgisinin, alakasının, haberinin olduğunu düşünüyorum. Onun bilgisi dışında yapıldığını düşünüyorum.
Bakalım ki hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvanya mı dayanacak?
Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Gelin birlikte bu katilleri adalete teslim edilmeleri için, cezalarını çekmeleri için siz de gerekeni yapın. Sonra bu işin ucu Pensilvanya'ya mı dayanıyor, Londra'ya mı dayanıyor, Ankara'ya mı, Mersin'e mi, Adana'ya mı, nereye dayanıyorsa hepsi çıksın ortaya.
Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava tartışılan iddianame ile 1 Temmuz'da başlayacak. Ayşe Ateş, MHP lideri Bahçeli'ye bir kez de sosyal medyadan seslendi. Davanın önünü açın, MHP ve ülke ocakları bu zandan, bu töhmetten, içine sızmış bu suç şebekesinden kurtulsun dedi. Kendisinin ve çocuklarının da canından endişe ettiğini söyledi.
Kızlarımı yürümeyle 5 dakika mesafe olan okulu arabayla götürüp getiriyorum mesela. Şimdi koruma talebinde bulundum ya da avukatım bulunacak, özel koruma isteyeceğim. Biz dışarıya gönül rahatlığıyla çıkamıyoruz. Arkamıza bakarak yürüyoruz, yürümek zorunda. Daha doğrusu dışarıda pek de yürüyemiyoruz.
Ülke ocaklarına karalama yaptığı iddiasıyla eleştiriliyormuş Ayşe Ateş. Amacım o değil diyor. MHP'yi ve Devlet Bahçeli'yi tamamen ayrı tutuyor. Bahçeli'ye davanın önünü açın çağrısını, ki belki demek ki öyle bir durum varsa, önemli buluyorum. Gerçekten de kurumların yıpranmaması isteniyorsa zaten tam da bu olayın aydınlatılmasının, önünün açılmasının yapılması gerekiyor. Önünün açılması gerekiyor. Bu arada o meşhur 145 sayfalık iddianamede Cumhuriyet Savcısı demiş ki soruşturma kapsamında diğer şüpheliler hakkında ayırma kararı verilmiş olup soruşturmaya devam edilmektedir. Bekleyip göreceğiz. Öyle bir soruşturma devam edecek mi? İzleyeceğiz. Elimizden başka bir şey tabii gelmiyor. Sayın seyirciler, TOKİ mağdurları seçimden önce her hafta eylemdeydi. Hatta adayların birçok programına da gittiler ama sesleri duyulmadı. İddialarına göre o süreçte hızlanan inşaatlar seçimden sonra yeniden durdu. Bu kez Anneler Günü'nde bir araya geldiler. Bir sonraki Anneler Günü'nü kendi evlerinde kutlamayı dilediler.
Varında hakkımız engellenemez.
Diyorum ki eşime artık Anneler Günü'nü, bir dahaki Anneler Günü'nü seninle beraber balkonda sana çiçek hediyesi alarak kutlamak istiyorum.
Anneler meydanda hakkını arıyor.
Ben bir kiracıyım, ev sahibiyle 2 senedir mahkemeliyim. Yani ev sahibinin umurunda değil, senin TOKİ'n beni ilgilendirmez diyor.
Aylık 894 liradan başlayan taksitler.
Sabit taksitle ödeme yapacak 1,5 yılda da evlerine kavuşacaklardı. Ama verilen sözler tutulmadı. TOKİ Tuzla mağdurları 5 yıldır evlerini bekliyor. Taksitlerse 20 katına çıkarıldı. Seçimden önce olduğu gibi yine seslerini duyurmaya çalıştılar.
Halen evlerimizi bekliyoruz. Hadi onu da geçtik. En azından inşaatlar durmasın. Bu yıl sonunda teslim etmezlerse seneye, yazın, baharın, seneye, kışa.
Artık hangi bahar?
Evet, hangi bahar olmasın yani. Seneye mümkünse 2025'te herkes evine gitsin lütfen.
Talihliydiler. Yıllar sonra meydanlarda haklarını arayan birer mağdur oldular. Çünkü hem vaat edilen koşullar değişti, ağırlaştı, hem de inşaatlar ilerlemez oldu. Seçim öncesi biraz olsun hızlanmıştı. Seçimden sonra bazı etaplar durma noktasına da geldi. TOKİ mağdurları Anneler Günü'nde de seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
Çocuğumu evde bıraktım, buraya geldim. Kendi anneme de gidemedim, kayınvalidemi de göremedim.
direkt çıktım geldim.
Sabit taksit, düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi olabilecekler.
Hem dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan altını çizerek söylemişti. Taksitler sabit olacaktı, asgari ücretin de üstüne çıktı. Üstelik 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmaya devam edecek.
6 ay boyunca memur maaş endeksiyle biz o daireleri, yani eski parayla söylüyorum 40-50 trilyona geliyor neredeyse. Biz bu paraları nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Hesap ortada. Bütün matematik profesörleri baksın etsinler.
Murat Başkanım bir dakikanızı ayırır mısınız Tuzla TOKİ için?
Başkanım TOKİ mağdurlarıyız başkanım.
Seçim öncesi AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a her fırsatta seslendiler. O dönem hızlanan inşaatlar iddiaya göre seçimden sonra yeniden durdu.
Birinci etabı zarar etme gerekçesiyle %12 seviyesinde bırakan inşaat firmasının şu anda devam ettiği Maltepe ikinci etabı da bırakmayacağının ne yazık ki garantisi bulunmamaktadır.
Seçimden sonra hepten durdu yani sebebini öğrenmek istiyoruz. Ev sahibi %200 zam istedi benden. Veremeyince de ne yapıyor işte çık diyor. İki kere mağdurum yani şu anda sokakta mı yaşayalım yani ne yapalım?
Devlet yalan konuşmaz ama en yakın zamanda bu zamana, seneye bu zamana bu TOKİ'lerin teslim olmasını bu insanlar bekliyor.
Mağdurlar burada devlet.
Devletin 150 bin lira evlilik kredisinde ilk ödemenin 9 gün sonra yapılacağı açıklandı. Ancak ödemeler nikahtan sonra yapılıyor. Üstelik 150 bin lira ev kurmaya yetmiyor.
Yeni beyaz eşya aldım. Yani bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi 50 milyar. Bir de o komple evi yerleştirdiklerini düşünün. Düğün yapıp bir ev yerleştirmesi en az 700-800 milyarı bulur.
Resmi nikah 15 ile 30 Nisan arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemelerini 21 Mayıs itibariyle hesaplarına geçmeye başlayacak.
Önce nikah sonra destek. Faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi ödemeleri başlıyor. Ama nikahlarından bir ay sonra alabilecek çiftler o desteği. Üstelik söz verildiğinden bu yana 150 bin liranın alım gücü de düştü.
Ben bile çekiniyorum evlenmeye. Hani bunun düğün salonu masrafı var, takısı var. Devletin verdiği 150 bin neye yetecek? Ben daha bir iki sene önce televizyon aldım. O televizyonu 10 bin aldım. Şu an aynı televizyona bakıyorum. 30-35 bin liradan aşağı satılmıyor.
Verilen rakam çok komik bir rakam. Bir eşya paketinin 100-150 bin lira civarında zaten. Bir paket bir evlilik kredisine falan verir. Bunun mobilyası falan var, küçük ev aletleri falan var.
Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız.
11 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken duyurmuştu 150 bin liralık evlilik kredisini. Aradan 13 ay geçti. Artık ev tekstili ve küçük ev aletleri paketi bile 100 bin liradan başlıyor.
Geçen sene mobilyada düğün paketlerimiz ortalama 80 ila 100 bin lira bandındayken şu anki fiyatı kampanyalarla birlikte ortalama 130 ila 140 bin lira bandında.
Yatak odası, oturma grubu ve yemek odasından oluşan bu düğün paketinin geçtiğimiz yıl fiyatı 135 bin liraydı ancak geçtiğimiz zaman içinde fiyatı katlandı ve bugünkü satış fiyatı 200 bin liraya çıktı. Yani yeni evlenecek çiftler aslında 150 bin liralık evlilik kredisinin açıklandığı dönemde bu düğün paketini alabiliyorlardı. Ancak artık 200 bin liralık bu paketi almaya bile yetmiyor o kredi.
Şu anda gittiğiniz zaman bir mağazada yani sadece yatak odası sakımı 45 bin, 50 binden başlıyor. O 50 bini ben ona versem geri kalanıyla ne yapacağım ben? Beyaz eşya mı alayım, halı mı alayım, perde mi alayım, ne alayım yani? Madem o kadar yardım ediyorlar biraz daha destek çıksınlar.
Çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ve televizyondan oluşan en uygun beyaz eşya paketinin fiyatı 120 bin liradan başlıyor.
Mesela bu buzdolabı geçen sene 19-20 bandındaydı. Şu anda ortalama 32-33 bandına kadar çıktı. 13-14 bin civarında olan bir çamaşır makinesi şu anda 26-27 bin bandına çıktı. Standart bir bulaşık makinesi. Geçen seneki fiyatı 9-10 bin civarında. Şu anki fiyatı 22-23 bandına kadar çıktı.
Sadece mobilya ve beyaz eşya için 300-350 bin liralık bütçe gerekiyor. Ev kirası, çeyiz, düğün, altın derken bir çiftin evlilik maliyeti yüz binlerce lira tutuyor.
100 bin liradan aşağı düğün salonu yok.
Evet.
Yani 100 bin lira ona verecek, evimi düzecek. Yani bu gençler nasıl evlenecek? Allah yardımcıları olsun.
Ümran Hanım demiş ki kamuda tasarruf yeni mi akıllarına gelmiş? Bu dev enflasyonda emekliye asgari ücretliyi açlıkla baş başa bırakırken şimdi göstermelik tedbirlere sadece gülüyoruz. Bir izleyicimiz üniversite memuru hesabının adı Yeni bir mağdur kesim. Gülbin Hanım, üniversite memuru tayin olamıyor. Birçok memurun çocuğu annesiz anneler gününü kutladı. Siyasiler sesimizi duymuyor. Lütfen sesimiz olun demiş. Böylece onların da dertlerini anlatmış olduk. Ayhan Bey de lafta kalmasın, ay bağlanma oranları 2008 öncesine çekilmeli. Emekli maaşları tekrar düzenlenmeli. Emekli zor durumda diyor. Efendim, maaşı gıdaya zor yeten emekli giysiden çoktan vazgeçti. Eski kıyafetlerini yıllarca giymek zorunda kalıyorlar. İndirim çadırları bile pahalı geliyor onlara.
Üzerinizdeki montu ne zaman aldınız?
Vallahi hatırlamıyorum. Yani 3-4 sene oldu. Yıkıyorum, ütülüyorum, giyiyorum. Emekli olmak ne demek? Daha rahat yaşamak artık. Geçiyorum, bakıyorum. Bakmakla geçiniyorum akşam evde, sabahlıyorum. Bu aklımda kalıyor. Ya ben onu alsaydım ama yarın acaba ne yapacağım?
Bugün bu çadırdan bir alışveriş yapacak mısınız?
Vallahi yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Benim gücümü aşıyor.
Fiyatlar gücünü aşıyor. Mağazada baktığı giysiyi alamayıp aklının kalması da gücüne gidiyor. 10 bin lirayla geçinmek zorunda emekli Zübeyir Klivan. Ona ve birçok emekliye indirim çadırı da pahalı geldi.
İndirim bile yüksek. Ucuz bir şey yok artık. Aldığın 10 bin lira, 10 bin lirayla artık yaşamaya çalış.
Ben geçenlerde bir yabancıyla konuştum. Kaç yaşındasınız dedim. 85 yaşında. 8 defa dedi Türkiye'ye geldim dedi.
Siz en son ne zaman giyim alışverişi yaptınız?
Maalesef. Ben 6 senedir bunu giyiyorum.
Yurt dışındaki emekli yaşıtları dünyayı gezerken onlar önceden aldıkları giysilere iyi bakıp idare etmeye çalışıyor. Çünkü maaşları gıdaya bile zor yetiyor.
Yemeği de boğazımızdan kısıyoruz, giymeyi de kısıyoruz. Öyle tam yaşayacağımız zamanda, eşimiz de emekli oldum dedi, tam yaşayacağımız zamanda kira sorunumuz oldu.
Ağırlıklı olarak müşteri kitlemiz emekli. Çünkü neden? Artık öyle bir dönemdeyiz ki emekliler mağazalardan, alışveriş merkezlerinden alışveriş yapamaz hale geldi.
Kiram 8,5-10 lira emekli maaşı alıyorum. Şimdi bu ay artacak. Çocuklarım ne alırsa onların getirdiğini yiyelim, o kadar. Ha şimdi kızım getirdi, pantolon bakıyoruz. Ayakkabı bakacağız.
Hayat pahalılığı altında ezilen emeklilerden biri de 56 yaşındaki Aytaç Bakır. Emekli maaşı 10 bin lira, kirası da 10 bin lira. Geçinebilmek için çalışmak zorunda. Bugün ailesiyle birlikte indirim çadırına geldi, kıyafet alabilmek için. Ama birçok emekliye olduğu gibi ona da indirim çadırı pahalı geldi.
Kira 10 bin lira, bayış da 10 bin lira.
Nasıl geçiniyorsunuz?
Evet. Diğer çalışıyoruz. Başka türlü geçim yok.
Ne iş yapıyorsunuz?
Nakliye. Çocuklara bugün bir şeyler alabilirse alacağız.
Kendinize?
Kendimize zaten unuttuk kendimizi.
İndirim çadırında ayakkabı fiyatları 1750 liraya kadar yükseliyor. Ama emekliler özellikle 500 liralık bu ayakkabıları tercih ediyor. İndirim çadırında hem kışlık ürünler var hem yazlık ürünler. Bir tişörtün fiyatı ortalama 200 liradan başlıyor. Montlardaysa fiyat 600 liradan başlayıp 1500 liraya kadar devam ediyor. Kot ve kumaş pantolonların fiyatları ise bu çadırda 450 lira.
Deri mont satışı, palto satışı olmaz bu dönemde ama insanlar şöyle düşünüyor artık. Ben bu montu bu sene almazsam seneye ben bunu 2-3 kat para verip alacağım diyor.
Mağazalara göre ucuz ama maaşına göre emekliye yine pahalı geliyor fiyatlar.
2-3 tane mont alırdık. Siyahını da alırdık. Kahverengisini de alırdık. Şimdi bir taneyle idare etmeye, elimizde daha önceki aldıklarımızla idare etmeye çalışıyoruz.
Tarım Bakanlığı yaş çay alım fiyatını açıkladı. 19 lira. Ancak bu fiyat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrilerinin Rizeli çay üreticisinin tepkisine neden oldu.
Maliyetlerimiz geçen yıldan bugüne arttı. Mazota gelen, enerjiye gelen, gıdaya gelen çay fiyatının 25 liranın üzerinde olmasını talep ediyoruz.
25 TL'den aşağıya olmaması gereken yaş çay fiyatının 19 TL olarak açıklanması çay üreticisinin yoksulluğa mahkum edilmeye devam edilmesinin bir göstergesidir.
Yanmasın çayımız. Bizim de emeğimiz bu da, ekmeğimiz bu.
Tarım Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 17 lira açıkladı. Çay üreticisine verilen destekleme bedelini ise 2 lira. Bu yıl üreticinin eline kilogram başına 19 lira geçeceğini duyurdu bakanlık. Hayırlı olsun dedi. Ama en az 25 lira fiyat bekleyen çay üreticisi hayal kırıklığı.
kaygı yaşıyor.
İçsel üreticisi olarak kabul etmiyorum.
AK Parti Rize İl Başkanlığı önünde fiyat protestosu vardı. Çay üreticisi bir çuval yaş çayı AK Parti il binasının önüne döktü.
Enflasyonun altına ezdirilmiş bir çay üreticisi yarınlarını, geleceğini kaybetmiş demektir.
Perişan haldeyiz yani.
Bugün de bağlıyor ve çay getirmediler yani.
Dün doluydu burası ya.
19 lira olarak açıklamasının tamamen bir fiyasko olduğunu, çay fiyatının manipüle edildiğini düşünüyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan çay ikram etmektedir, afiyet olsun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şehir dışı ziyaretinde otobüs içinden üstünden vatandaşa çay atması çok tartışılıyordu. Son dönemde o görüntüler yok. Çünkü kuru çay fiyatı en çok artan ürünlerden. Cumhurbaşkanı artık özel hediye olarak veriyor çayı. En son Özgür Özel'e hediye etti.
Kuru çaya son bir yılda yapılan zam %130'a yakın ama çay üreticisine verilen zam ortada geçinemeyecekleri durumda.
Bu çay Rize çayı.
Fiyatın 25 lira ve üzerinde olması makuldür.
Geçen yıl 150 liraya aldığımız bu makas bu yıl 600 lira. Geçen yıl 20 liraya aldığımız çuval bu yıl 50 lira. Buyurun sayın devlet büyükleri, bu hesabı, bu maliyeti siz yapın.
2022 yılında 100 kilogram çay ile 233 ekmek alabilen çay üreticisi, 2023 yılında 188'e, şimdi açıkladıkları fiyatlarla da 150 ekmeğe kadar düştü.
2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 19 lira olarak belirlenmesi tatmin etmedi üreticiyi. 21 lirayı bulan maliyetleri de hatırlatarak en az 25 lira fiyat açıklanmasını istiyor Rizeli çay üreticisi.
Bugün çay fiyatının da gerçek rakamı uluslararası piyasada 85 senttir. Yani o da 26 lira üzerindedir.
Üreticiden Ziraat Odası'na, siyasi parti temsilcilerine kadar iktidara yaş çay fiyatını yeniden gözden geçirin çağrısı yükseldi.
25 TL olarak fiyatın belirlenmesini ve bu fiyatın bir an önce açıklanmasını rica ediyoruz.
Motosiklet kazası geçiren yaralı genç götürüldüğü hastanede kendisine müdahale etmek isteyen doktora saldırdı. Sedyede tedavi olmaz diyerek sedyenin üstünde ayağa kalktı, doktora tekmeler savurdu. Günün sonunda serbest kaldı.
Saldırdı. Sedyenin üzerine kalkıp tekme attığı kişi onu tedavi etmek isteyen doktordu. Sedyede müdahale tartışması hastaneyi birbirine kattı. Enes Mehmetö, İstanbul Eyüp Sultan'da motosiklet kazası geçirdi. Yaralı genç ambulans tedavisi için Şişli Ok Meydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nin acil servisine getirdi. Sedyenin üzerine alındı. Koridorda bekleyen yaralıya acil serviste görevli doktor Orkun Işık ilk müdahalede bulunmak istedi. Sedyede müdahale olmaz diyen yaralı ve yakını doktora saldırdı, ortalık karıştı. Enes Mehmetö tedavisi için yanına gelen doktora sedyenin üzerinde ayağa kalkıp vurmaya başladı. Doktora saldıran Enes Mehmetö ile yakını B.Ö. gözaltına alındı. İfade verdiler, adli kontrol şartıyla serbest kaldılar.
Lüks aracıyla ATV'lerin arasına dalan ve bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı Eylem Top. Oğluyla birlikte hala firari. O anneye acılı anneler seslendi.
İyi misiniz?
İyi misiniz? Duyuyor musun?
Gündüzümüz yok, gecemiz yok. Hep Oğuz'um diye diye. Bilmiyorum ne yapacağız Oğuz'suz. Eşi ne yapabilir ki? Baharında söndü çocuğum. Murat'ım öldü ama biz ölü olarak yaşıyoruz.
Bizim gibi mutlu bir aileyi yıktılar. Benim oğlum babasız büyüyecek onlar yüzünden. Yani her günümü zehir ettiler bana.
Birinin evladı, diğerinin eşi, henüz 1,5 yaşındaki evladının babası. Onların yüreği anneler gününde aynı acıyla yanarken bir başka anne Eylem Toksa bu acıya sebep olan oğluyla birlikte hala firari. Oğuz Murat Acı'nın ailesi 72 gündür adalet arıyor. İki anne en zor anneler gününü yaşıyor.
Anneler gününü herkesin kutluyorum ama yalnızca o ailenin annelerini kutlamıyorum.
1 Mart'ta 17 yaşındaki TC estetik cerrahı babası Bülent Cihan Timur'a ait lüks araçla orman yolunda ATV'lerin arasına daldı. 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep oldu. TC'nin annesi yazar Eylem Tok kazanın hemen ardından olay yerine gitti, oğlunu yurt dışına kaçırdı.
Her sabah kalktıkla gördüğüm babası vardı. Soruyor babam nerede diye. Ona hani diyebileceğiz ki biz dik durduk. Babam bizim yanımızda olmadı, maalesef geri getiremedik ama biz sonuna kadar gittik, hakkımızı aradık ve ona bunu yapanların cezasını verdik.
Amerika'da oldukları tespit edilen anne Eylem Tok'la oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ancak hala Türkiye'ye getirilemediler. Onların firarda geçirdikleri her gün Acı ailesinin içindeki yangını büyütüyor.
Kimsenin ahı kimsede kalmaz ve kalmasın istiyorum. Bütün yaptıklarını bugüne kadar çeksinler istiyorum hukuk anlamında.
Şükriye Acı, bebeğine doyamadan hayattan koparılan eşi için. Pervin Acı ise gencecik yaşta toprağa verdiği oğlu için gözyaşı döküyor. Anneler günü kapkaranlık onlar için.
Murat 70 gündür kayıp ama gitti ama bana 70 yıl oluyor. Nasıl diyeyim ben size? Karanlık. Hiç aydınlık yok.
5 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan Bahadır çifti tedavi sonucu evlatlarına kavuştu. Ancak oğulları Mert'le birlikte trafik kazası geçirdiler, çocuklarını kaybettiler. 16 gün yoğun bakımda kalan talihsiz çift Mert'in cenaze törenine bile katılamadı. Onlar da adalet yerini bulsun istiyor.
Bir daha söyle.
Baba.
Ne yapıyorsun de?
Evet.
İyi misin?
Evet.
Hiç frene basmadan bizi işte orada bulunan ağaçlıklı yola kadar sürüklemiş.
Acımız büyük. Çok zor bir durum. Oğlumuzu iyileştirmek için götürdük. Olay başımıza geldi.
5 yıl boyunca evlat özlemi çektiler. Uzun bir tedavi sonrası kavuştukları biricik oğulları Mert, geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi. Anne baba 16 gün yoğun bakımda kaldı, çocuklarının cenaze törenine bile katılamadılar. Henüz ayağa kalkamayan çift, Mert'i hayattan koparan sürücünün en ağır cezayı almasını istiyor.
İnşallah adalet yerini bulacaktır ve o da fazlasıyla cezasını çekecektir diye umut ediyoruz.
İşte o cani kişinin Oğuz'la gelip bize vurması, oğlumuzu yiyelim derken ölüme gitti.
Bursa'da yaşayan Gülsüm ve bir oğul Bahadır çifti uzun süre tedavi gördü. 4 yıl önce Mert'i kucaklarına aldılar. 11 Nisan'da Mert ateşlenince doktora götürdüler. Dönüşte hızla gelen bir araç otomobillerine çarptı. İddiaya göre Hüseyin Bey saatte 150 km hızla ilerliyordu. Çarpmanın şiddetiyle arkada çocuk koltuğunda oturan Mert araçtan fırladı.
Burası tek şeritli, karşılıklı geliş geçişlerin olduğu bir yol. Aşağıdan 30 km hızla gelmesi gereken bir araç yaklaşık 150 km hızla aşırı hızlı bir şekilde gelip çarpmanın etkisiyle şu gördüğümüz ağaçlık alana kadar sürüklemiştir.
4 yaşındaki Mert hayatını kaybetti. Gülsüm ve bir oğul Bahadır çifti ise 16 gün yoğun bakımda kaldı. Acı haber anne ve babaya günler sonra verildi. Talihsiz çiftin vücudu kırıklarla dolu. Bir odanın içinde karşılıklı yataklarda evlat acısıyla baş başalar. Biricik evlatlarını canından eden, kaza sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen sürücünün cezasını çekmesini talep ediyorlar. Gülsüm Bahadır anneler gününde başka anneler de üzülmesin diye seslendi.
O yaptığının inşallah cezasını çeker o kadar hızlı. O mahalle arasında o kadar hızlı gelmenin cezasını inşallah çeker. Frene bile basmaktan acizmiş.
Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman 5 gün önce işe girip kuryelik yapmaya başladı. Siparişi bırakıp restorana dönerken bıçaklı saldırıya uğradı, yaşamını yitirdi. Kuryeler genç meslektaşlarının saldırıya kurban gitmesine eylem yaparak tepki gösterdi.
Neden öldürdün?
Allahu Ekber!
Birçok üniversite öğrencisi gibi O da harçlığını çıkarabilmek için 5 gün önce kurye olarak işe başladı. Ata Emre Akman sipariş bıraktığı adresten dönerken bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. 20 yaşındaki genç toprağa verilirken kuryeler yaşanan kazalara, artan şiddete ve cinayetlere ses yükseltti.
Ata Emre Akman kardeşimiz için toplandık. Kuryeliğin ne zor şartlar altında olabildiğini, zorluklarını göstermek istedik.
Balıkesir'de turizm rehberliği öğrencisiydi 20 yaşındaki Ata Emre Akman. Üniversite masraflarını karşılayabilmek için zincir restoranda kurye olarak çalışmaya başladı. 5. gününde siparişi bırakıp restorana dönerken 17 yaşındaki EÖ tarafından 25 yerinden bıçaklandı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırgansa kayıplara karıştı.
Neden öldürdün?
Cinayet sonrası güvenlik kameraları incelendi. EÖ ailesiyle yaşadığı evde yakalandı. 17 yaşındaki saldırganla saklanmasına yardımcı olan babası OÖ gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan EÖ tutuklandı. Babası serbest bırakıldı. Cinayetin sebebi ise hala belirlenemedi. Ata Emre Akman, memleketi Bursa Mustafa Kemal Paşa'da ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Denizli Sarayköy'de 13 gün önce kurulması planlanan jeotermal tesis için sondaj çalışması yürütüldüğü sırada patlama meydana geldi. Kuyu 13 gündür kapatılamadı. İddiaya göre hidrojen sülfür yayılmaya başladı. Bölge halkı endişeli.
Bayağı derinden vurdular, aralı bir acayip ses çıktı.
Sondaj kuyusunda patlama meydana geldi. Yerin altındaki gaz 13 gündür havaya karışmaya devam ediyor. Zehirli mi değil mi henüz bilinmiyor ama endişe çok büyük.
Patlamayla ortaya çıkan çeşitli kimyasalları püskürerek havayı, suyu, toprağı ve yaşam alanlarını tehdit etmektedir.
Doğayla karşı karşıya geldiğimizde bazen insanoğlu gerçekten, bakın, gerçekten çaresiz kalabiliyor. Doğa ihmali kabul etmez başkanım.
Denizli Sarayköy'de zaten bölge halkı karşıydı santrale. Kurulması planlanan jeotermal tesis için özel bir şirket sondaj çalışması yürütüyordu. 29 Nisan'da kuyudaki ana boru hattı patladı. Yerin 1250 metre altında sıkışan gaz açığa çıktı. İddiaya göre hidrojen sülfür yayılmaya başladı.
Şu an muazzam ses çıkarıyor.
Fışkıran gazın rengi 12. günde karardı. Zaman zaman patlamalar da yaşanıyor. 13 gündür Sarayköy'de yaşayanlar tedirgin. Henüz gönderilen numunelerin sonucu çıkmadı. Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya o kuyunun kapatılacağı sözünü verdi. Ama şu ana kadar denenen yöntemler işe yaramadı.
En önem verdiğimiz konu sağlığınızla beraber, bakın, bu kuyuyu kapatmak. Evet, en önemlisi bu.
Anneler gününü dışarıda geçirmek isteyen aileler bütçesini zorladı. Çocuklar eskiden hediye alırdı, bu sene en fazla çiçeğe para ayırabildi. O bile pahalı geldi.
Bugün bize özel. İş yapmıyorum bugün. Eşim yapacak inşallah. Yemekler ondan bugün.
Gezmeyi planladık. Bir oturup yemek yiyeceğiz falan. İşte malum hayatta pahalı.
Güzel geçiyor. Annem de burada. Hatay'dan geldi. Memleket.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kendisi. Merhabalar.
Anneler gününüz.
Teşekkür ederiz.
Damadımla kızımla güzel bir gün geçiriyoruz. Ve Allah kısmet ederse bugün Hatay yolcusuyum. Evet. Bir arada olmanın zaten bu en büyük servet, tarif edilemez.
Anneler için en büyük hediye evlatlarıyla bir arada olmak. Anneler gününü dışarıda geçirmek isteyen ailelerse imkanları zorladı.
Hep beraber. Beraber aile büyükleriyle bir kahvaltı yaptık. Şimdi evimize dönüyoruz. Şartlar ne olursa olsun o imkanı bir şekilde yaratmaya çalışıyoruz.
Yemeğe gideceğiz. Öyle dolaşacağız. Çocuklarla gezeceğiz.
4 kişilik bir aile şu anda dışarı çıkmışız. Biz belli bir meblağı aşamayız. Ve ekonomik şartlar belli. İlerleyen günleri de düşünmek zorundayız.
Hediyelerin yerini çiçek aldı ama o da önceki senelere göre pahalıydı.
Çıkarken işte konuştuk oğlumla. Bir şey bakar mıyız diye. Sonra baktık olacak gibi değil. Biz yine de işte onun gönlünü almak, onu sevdiğimizi göstermek adına çiçeğimizi aldık. Onu bile birkaç yere sorup öyle aldık. 4 tane şey işte papatya 150 lira.
Zamanında saatler alıyorduk. Şimdi çiçek almaya başladık. Bu çiçeği alırken de pek bir şey etmeyecek. Çiçeğe çok fazla para gitti zaten ama olsun, annemiz için güzel bir hediye.
Ailece dışarıda yemek yemek, hediye almak çoğu kişinin bütçesini zorluyor. Ancak çiçek fiyatları da çok pahalı. Annelere özel hazırlanmış bu buketin fiyatı 750 lira. Daha kısıtlı bütçeler içinse tek bir adet gül satılıyor. Onun da fiyatı 120 lira.
Buketlerimizin fiyatları ortalama 750 lirayla 2000 lira bandında değişiyor. Malum enflasyonun yüksekliğinden dolayı bunlar bizim ürünlerimize de yansıdı. Ve fiyatlar yüksek kaldı.
Çocuklarımla, eşimle birlikte geziyoruz. Şimdi bir tur atıp eve gideceğiz. Dün çiçek almışlar kızımla eşim. Bana verdiler. Onların olması zaten benim için en güzel hediye.
Özel günü özel yaşadı anneler. Geçim derdini düşünmeye yeni günde devam edecekler.
Biz çalışan anneleriz. Bizi çok zorluyor. Ama bugün için kendimize özel bir ayrım yaptık. Devamı gelir mi gelmez tabii ki. Maalesef ekonomik sorunlardan dolayı gelmeyecekti.
İsveç'in Malmö kenti 68. Eurovision şarkı yarışması finaline ev sahipliği yaptı. Gazze'de katliam sürerken İsrail'in yarışmaya katılımı protestolara yol açtı.
Binlerce kişi İsrailli şarkıcıyı yuhaladı, Gazze soykırımına ses yükseltti. 2024 Eurovision şarkı yarışmasına İsrail protestoları damgasını vurdu. Dünyanın çağrılarına kulak tıklayan İsrail ateşkes anlaşmasını reddetti. Gazze'de sivillere yönelik katliama devam etti. Savaş uçakları Cibaliye mülteci kampı başta olmak üzere dört bir yana bomba yağdırdı. Son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'de ölümler sürerken 68. Eurovision şarkı yarışmasının finali İsveç'in Malmö kentinde düzenlendi. Final öncesinde İsrail'in yarışmaya kabul edilmesine tepkiler büyüdü. Kent meydanında toplanan 30 bin kişi pankart ve sloganlarla Filistin'e destek verdi. Yarışmanın düzenlendiği Malmö Arena önü Filistin destekçilerinin eylemine sahne oldu. Yaklaşık 300 kişilik grup İsrail'in yarışmaya katılmasını protesto etti. Bir süre sonra polis aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu eyleme müdahale etti. Yaşanan arbede sonrası 10 kişiyi gözaltına aldı. İsrail'e tepkiler yarışma sırasında da dinmedi. İsrail temsilcisi Eden Golan performansının başında ve sonunda yuhalandı. Seyirciler Filistin'e destek sloganları attı. İsrail'e yönelik protestoların damga vurduğu yarışmayı İsviçre'nin temsilcisi Nimo kazandı.
Şimdi ara zamanı. Efendim, NAV hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. NAV'da yayın Kirli Sepeti'nin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
Dostuma her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.